Ayrım 19. Eskici ve Oğulları. Orhan Kemal. Sayfa 285. 17. Geniş bakır sahanda sıcak sıcak tüten, bol soğan, bol domatesli bulgur pilavına 8 kişi kaşıkla girişmişlerdi. Demir kaşıkların bakır sahana değmesiyle ağız şapırtılarından başka ses işitilmiyordu. Ovanın nerelerinde gizli oldukları hiçbir zaman bilinmeyen ama günün dayanılmaz sarı sıcağını yaygaraya boğan Ağustos böceklerinin sesi bile. Bu ses ovaya yeni gelenleri bir süre rahatsız etse de sonraları alışılır, duyulmaz olur. Birden sıcak alaçığı iri bir eşek arısının kuvvetli vınıltısı dolduruverince başta topal eskici kaşıklar bırakıldı. Kocaman arı kapıdan nasılsa girmiş çadırdan çıkamıyordu. Sarı, sapsarı bir vınıltıyla dolanıyor, boyuna alaçığın bezlerine çarpıp geriliyordu. Her çarpış, her çarpıp gerileyiş, öfkesini artırdığı için vınıltı çok küçük çapta bir jet uçağının gürültüsünü hatırlatıyordu. Arı, yeni bir toslamayla pilavın içine kurşun gibi indi. Topal eskici kaşığıyla bir vurdu, arı olanca gücünü yitirerek sıcak pilavın yağlı taneleri içinde debelendi. Ananın, sonra küçük oğlun kaşık darbeleri. Ana, yazık dedi. Belki de haberciydi fukara. Topal eskici, kırmızı sakalına dökülmüş pilav tanelerini eliyle çırptıktan sonra, küllü muzirin yüktel dedi. Cavit anlamadı. Ne demek o dedi. Büyük oğluna ciddi ciddi baktı. Çocuklarının din tarafı pek gevşek. Büyük oğul, yeni bir tartışmadan kaçınmak için karşılık vermedi. Ama baba ucunu bırakmak niyetinde değildi. Ekledi. Dini gevşek olanların imanı da gevşek olur. İmanı gevşek olanlarınsa ne devlete faydası vardır ne de millete. Sanki oğlunu kışkırtmak niyetindeydi. Gene karşılık alamayınca biraz da hırslanarak tamamladı. Din iman gevşekliğinden değil mi zaten rızıklarımızın yön değiştirmesi? Dinimiz imanımız gevşedikçe Cenab-ı Allah yoklukla terbiye ediyor bizi. Ananın hiçbir diyeceği yoktu. İçten içe mırıldandı. Ya ne bileyim. Ya ne bileyim. Arı ölüsü pilavdan çıkarılıp atılmış, atılmasıyla da unutuluvermişti. Cenab-ı Allah'ın küllü muzurrin yüktelini az önce tekrarladığı sıra büyük oğlunun bıyık altından gülmesine takılmıştı. Sinirlenip işi bir parça uzatmasının sebebi buydu. Ne zaman Allah kitap konuları açılsa oğlan ya bıyık altından güler ya da iyiden kötüden hiçbir karşılık vermezdi. Gavur muydu bu yani? Gavursa anlamalıydı. Anlamalıydı ki dini bütün bir baba olarak. Ha dede, neydi o demin dediğin? Kesti attı. Babana sor. Babasına döndü. Ne baba? Büyük oğul hiç de dindar olmadığı halde biliyordu gene de. Bütün zararlılar katledilebilir demek. Katledilebilir ne demek? Öldürülebilir yani. Dışarıda birisini çağırır gibi üst üste sinyal verircesine bir ıslık sesi durup durup tekrarlanmasa, küllü muzurun yüktel üzerinde belki de tartışmaya girişeceklerdi. Her şey unutuldu. Kimdi? Şehir biçimi ıslıkla sinyal veren kim olabilirdi? Cavit sofra başından kalktı. Alaçığın kapısına koştu. Sonra heyecanlı haber verdi. Ünal abi. Topal'la karısı kaygılı kaygılı bakıştılar. Küçük oğlun kaşları çatıldı, somurttu. Büyük oğul ne diyeceğini şaşırmıştı. Gelinse renkten renge giren görümcesine göz ucuyla baktı. Görümce sevinmek mi, yerinmek mi gerektiği arasında kızarıp bozarıyordu. Akşam gelecekti güya, öyle konuşmuşlardı. Öğle vakti gelmesi nedendi? Selamun aleyküm, boğaz ola. Sofra başındakiler isteksizce, hoş geldin, buyur dediler. Koltuğunda bir paket girdi. Karnını doyurup gelmişti. Rakı getirmişti emmisine. Cavit'e de ufak, kuş lastiği. Sonra köyden üzüm, beyaz peynir, bir de köy bakkalının vitrininde kim bilir ne zamandan kalmış iki kutu sardalya balığı. Bütün bunlar hele emmisi için şehre maden suyu sodası ısmarlaması hiç beklenmeyen bu misafirin alaçağa getirdiği soğuk havayı silivermişti. Topal eskici, iyi Hasan ma dedi. Senin iş vaziyeti nasıl oldu? Bir kıyıya ilişirken omuz silkti. Aman bire emmi, düşündüğüne bak. Birkaç kuruşum var cebimde. Beni idare eder. Bitinceye kadar Allah Kerim. Ana anlamlı anlamlı. Kerim'in kuyusu derin dedi. Kurnaz Ünal böyle vakitsiz gelişinden pirelenildiğini anlamıştı. Hatta buraya gelmeyi aklından geçirdiği sıra bunun böyle bir tepki yaratacağını hesap etmişti ama ne çıkardı? Gece yarısı birkaç yüz metre ötedeki hendeğe tıpış tıpış gelen bir kızın hatırı için gerekirse açık ediverirdi. Ne vardı yani? Birbirlerinden hoşlanmışlardı. Ayıp mı, günah mı? Zeliha'ya şöyle bir baktı. Başını sofraya eğmiş, kıpkırmızı, hatta kulak uçlarına doğru seyrekleşen saç dipleri terli terli. Ama oturuşundan belliydi mutluluğu. Yalnız vakitsiz gelişi. Gece hendekte, babam akşamları içmeden duramaz. Güneş battıktan sonra bir şişe rakıyla geliver. Çok sevinir deyişine, tamı tamamına uymamış, işi erken tutmuştu. Bir sigara yaktı. İşe başladınız ha? Nasıl? Kolay mı? Topal eskici, kolay olur mu dedi. Gece ne yaptınız sineklerle? Hepsi birden bunu hatırladılar. Ay ışığıyla yıkanan ova, kurşun gibi yarasalar, sivrisinek vınıltıları. Çok fena. Fena ki fena dedi ana. Zehirli sıtmaya yakalanmazsak iyi. Gelinine döndü. Çocukların cibinliğini dikmeyi unutma. Ünal, küçük oğlun hala sinirli halini dikkat ederek kayıtsızca konuştu. Kinin, ataberin almayı unutmayın. İlle de çocuklara. Çocuklar yakalanırsa yandınız. Sonra köyde bir ihtiyar göğe baktı. Yakında yağmur var dedi. Yağmur mu var dedi. Öyle. O ihtiyar rasathane gibi adammış. Küçük oğul birden döndü sordu. Nereden biliyormuş? Biliyor dedi. Nereden bildiğini bilsem ben de onun gibi. Doğru diye sözünü kesti Topal. Trablus'ta mağribiler vardı. Oradan biliyorum. Küçük oğul anasının dizini diziyle dürttü. Havaya bir bakarlardı. Filan gün yağmur mu dediler, hiç şaşmazdı. Avratların bastığı kuma bakıp avradın gebe mi, değil mi, gelin mi, kız mı, hatta kaç aylık hamile olduğunu bilirlerdi. Cavit bir dehşet ıslığı çaldı. Bir zaman susuldu. Yemek yenilmişti zaten. Topal eskici oturduğu yere yanladı. Gelini işi anlayarak usullacık kalktı. Alaçığın bir kenarındaki dörtlük mor cezveyi aldı, çıktı. Pilavın pişmesinden arta kalan ateşin bir kenarına cezveyi sürerken Zeliha geldi. Gözlerinin içi gülüyordu, cıvıl cıvıl. Yenge yavaşça sordu. Hani gece gelecek diyordun? Gece gelecekti bacım, bilmem ki. Hasretine dayanamadı mı dersin? Memnun, gülüverdi. Hadi be sen de. Çömeldiği yerde döndü. Alaçığın kapısından çapraz görünen içeriye kaçamak bir göz attı. Ödüm koptu kız. Niye? Bizimkilerin yüzünde gözü mü var? Ayşe gene yerden biter gibi ense köklerinde belirivermişti. Kimin yüzünde gözü mü var hala? Sertçe döndü. Git içeri be. Ne oluyordu? Nenesi, şimdi de halası. Niye azarlıyorlardı? İçeri çekildi. Ünal'ı en iyi görebileceği bir kıyıya ilişti. Azarlarlarsa azarlasınlardı. Bir daha yanlarına gitmezdi, biter gider. Anlatırken boyuna eliyle dağınık saçlarını geriye atan Ünal'ın bu davranışı çok hoşuna gidiyordu. Akşam da öyle. Babası, dedesi, emmisiyle içerken. Halasına göre diye düşünmüştü oysa. Ama fikrini değiştirmişti şimdi. Halası, pis halasına göre değildi. Bir de gülerken sarı sarı parlayan altın dişi. Öyle yakışıyordu ki. Diz çöküp oturduğu yerde acıyan bacağını değiştirdi. Saçları, sık sık gülüşü, boyuna konuşuşu. Kime benziyordu? Akşam da çok düşünmüş, bulamamıştı. Gene kafasına takıldı. Birine benziyordu. Yakından tanıdığı birine ama kime? Kalktı. Hiç gereği yokken matematik kitabıyla defterini aldı. Gözleri Ünal'da. Az önce oturduğu yere yeniden dizüstü çöktü. İstiyordu ki Ünal ağabeyi görsün, sorsun, söylesin, ilgilensin, ders versin. Alaçık çadırında yalnız kalsınlar. Ötekiler, babası, annesi, dedesi filan hep gitsinler pamuk toplamaya. Önce babası, ardından emmisi çadırdan çıktılar. Büyük oğul, değil de küçük, Alaçık'tan çıkıp da bacısıyla yengesini çeneye dalmış görünce huylandı. O sıra başını kaldıran bacısının bakışıyla karşılaşınca yüzünü asarak başını nefretle çevirdi. Zeliha boş bulunarak, "Dert!" dedi. Küçük oğul duymadı. Yengesi ne o diye göz kırptı. Hiç, şuna bak, ekmeğimi kendi veriyormuş gibi. Ali mi? Adı batsın soykanın, bir tavır, bir çalım. Oğlandan kıskanıyor seni demiyor muyum ben? Kıskanırsa kıskansın. Küçük oğul gerçekten de kıskanıyordu. Ortada babası, anası varken, daha doğrusu kız kendine kime eş olarak seçmekte serbestken onlara neydi? Ağabeyinin yanına giden küçük oğul, bırak yahu dedi. Kız kısmı kendi keyfine bırakılır mı? Bırakılmaz da ne olur? Ne olursa olsun. Akıl değil bu. Babam, anam hayatta. Sonra Zeliha yetişip geldi bize ne? Sende de iş yok ağabey. Her halin iyi ama bu işlerde çok gevşeksin. Ortada fol yok, yumurta yok oğlum. Elin oğluna ne demeye hakkımız var? Yakasına yapışır, lan derim, bir daha buraya gelmeyeceksin. Babamız varken bize düşmez. İyi, boynuzları takalım öyleyse. Kendi alaçıklarına hızla gitti. Öteberisini aldı, tarlaya girdi. Babamız varkenmiş. Babamız olmayla ne yani? Öldük mü? Hem ne? Meyhane mi burası da rakı getiriyor? Kim istedi? Bir seslenme, iki seslenme, tamam. Sonra o kenef kızın nasıl hayran hayran baktığını gece görmemiş miydi? Kıs kıs mıydı bu be? Laf mı? Göz yum da bak. Göz yum, taktırsın boynuzları. Ağamın mezhebi geniş, ona göre hava hoş. Tam tepeden batıya hafifçe kaymış güneş, ovayı öyle bir kavramış yakıyordu ki küçük oğul hemencecik sırılsıklam oldu. Duymuyordu teri de sıcağı da. Keşke dayatsaydı, keşke yalnız gelseydi ağası gille. Bu ağasının dilinde gerçekten de büyü mü vardı, şeytan tüyü mü vardı yüzünde. Dayanamıyordu. Bilmez miydi babasını o? Bir şişe rakıyı göster, otursun içsin, başlasın anlatmaya Trablus'u, dinle. Senden iyisi yok. Ama beri yanda gelinlik kızı varmış, aç kurtlar kapacakmış. Patlamış yeşil kozalakların ağızlarından çekip çekip doldurduğu önündeki önlüğü, az arkadaki sele denilen örme kamış sepete boşaltıp tekrar geldi. Babası dükkana uğramazsa ısmarıççılık kafasına yatmıştı. Yatmıştı ya, babası uğramamak şartıyla. Uğramazsa alemleri kıyak olacaktı. Bir sefer uğrasa da, uğramasa da duvarları resimlerle donatacaktı. Zaten ne istersen öyle yap demişti. Uğramazdı herhalde. Uğrasa bile geçerken şöyle bir kenara ilişir, az şekerlisini yutturup alırdı voltasını. Eskiden olduğu gibi. Oğlan Cemiller, Berber Bahriler de dandun edemezlerdi. Hele etsinler, hele emmi Bahri Paşa geliyor desinler. İncecik, sapsarı bir yılan ayaklarının dibinden akıp geçti. Görmedi. Allahlarını şaşırırım tümünün. Benim babam sizin oyuncağınız mı lan? Şaka yapıyoruz mu derler. Desinler. Sıçarım şakanızın içine. Allah'ımı inkar edeyim. Doğruldu. Karşısında oğlan Cemil ya da Berber Bahri vardı sanki. Sanki gerçekten takışıyorlardı da neredeyse kavgaya tutuşacaklardı. Birden geriye dönüp baktı. Babasıyla anasından başka ötekiler tarlaya girmişlerdi bile. Ünal da. Tepesi gene attı. Ulan amma kıyakta oğlan be. Şaka maka derken. İyi amma oğlum. Bir şişe rakı, 2 kilo üzüm, 2 kutu sardalya balığıyla. Vallahi tam da ha. Yanına yaklaşan ağasına Ünal'ı gözüyle işaret etti. Bu da hangi ayak? Yerel bir deyim. Ne biçim iş anlamında. Ağası eliyle boş ver demek isteyen bir hareket yaptı. Babam gil niye gelmedi? Belleri ağrıyormuş. Belleri mi ağrıyormuş? Topal eskici yatağına sırt üstü uzanmıştı. Karısı da yanına oturmuştu. Yorgun yorgun. Alaçığın kapısından alev alev yanan tarlada çalışan kızı, oğulları, gelinine bakıyordu. Birden taştı. Bakıyorum Aladağ'dan serinsin. Topal gözlerini alaçığın tavanına dikmişti. Ne yapmalıyım? Orasını sen bilirsin gayrı. Vallahi küçük huysuzlanıyor. Karışmam. Ayı mı, kurt mu, neyin nesi, kimin fesi? Bir kızı kendi haline bırakırsan biliyorsun. Doğrulup oturdu. Ne yapayım? Kuvayım mı? Hemen de kızımız için geldiğine belli. Ya değilse, ya kızımız için değil de benim için geldiyse, kadın gözlerini ovadan ayırmamacasına bakıyordu. Esas da o da pek büyütmüyordu ya. Sonunda kötüsüne uğrarlarsa, ben sana demedim miydi herif? Gevşek tutan sensin diyebilmek için hak kazanmalıydı. Verecek karşılığı olmadığı ya da kısa kesmek gerektiği zaman başvurduğu çareyi gene kullandı. Ya ne bileyim, ya ne bileyim. Kalktı. Yiyinti torbaları arasından un torbasını buldu. Biraz saç ekmeği, yufka, biraz da sıcak peynirli sıkma yapsa fena olmayacaktı. Elenmiş, tertemiz unu leğençe denilen küçük leğene boşalttı. Kollarına, dirseklerine kadar sıvadı. Hamur yoğurmak için suyu yanına çekti. Seslendi. Gel şöyle. Yanıma gel de su dök biraz. Topal eskici düşünceli düşünceli gitti. Tahta bacağını uzatıp karısının leğençesi yanına çöktü. O çocuğu buraya getirseydin. Hangi çocuğu? Torununu, en küçüğü. Burada ne işi var? Yanında kardeşleri var Zahar. Dök suyu, yavaş yavaş. Dirseklerine kadar sıvalı kalın kolları, kalın bilekleri, iri yumrukları. İri yumruklar sulandırılmış unun içinde sıkı sıkı çalışıyor, un hamur haline geliyordu ağır ağır. Alaçığın önünden birbirini kovalayan iki küçük gölge geçti. Topal eskici sertçe başını çevirdi. Görememişti. Kim onlar? Seslendi. Cavit. Çocuklar dedelerinin alaçıkları çevresinde birbirlerini kovalıyorlardı. Cavit'in elinde kuş lastiği kaçıyor, ablası Ayşe de kovalıyordu. Bıkmış usanmıştı bu namussuzdan. Çanaktaki bir parça yoğurdu ayran yapmış, içecekti. Tam tepesine dikerken çanağın dibine bir vurmuş, ayran yüzüne gözüne. Ulan Cavit! Dedesinin sesini duymuştu. Alaçığa giriverdi. Ardından da ablası. Dedesiyle nenesinin artlarına saklanan kardeşine koştu. Bir yanda dedesi, öte yanda nenesi. Ne oluyorsun kız? Koskoca kız. Utanmıyordu. Doğrudur bakayım. Boyuna azarlanan abla haksız yere gene azarlanıyordu işte. Herkes ona karşıydı. Ne yapıyordu onlara? Kendi kendine ayran yapmış içiyordu. Gelmiş çanağın dibine. Gözleri dolu dolu, hep onu kayırırsınız, hep onu dedi. Nenesi, sen ablasın dedi. Utanmıyor musun? Cavit, yoğurt çalmış ayran yapıyordu. Ayıp değil mi dedim. Sövdü kovaladı, ben de kaçtım. Abla öfkeden çıldıracaktı. Hiç böyle şey olmamıştı oysa. Boyun damarını şişire şişire bağırdı. Ay yalancıya bakın. Ulan ne zaman oldu bunlar? Ben mi yoğurt çaldım? Dedesiyle nenesinin arkasındaki kardeşinin üstüne yürüdü. Tuttular. Cavit sivri çenesiyle sinir sinir gülerek elinde kuş lastiği alaçıktan fırlayıp kaçtı. Sonra hemencik unutuverdi ablasını filan. Hendeğe yollandı. Akşam dedesigil kafaları çekeceklerdi nasıl olsa. Bir iki kuş vursa da kebap ettirse anasına. Hiç haberleri yokken götürüp önlerine koyuverse. Alaçıklarının önünden geçerken küçük kardeşini hatırlamadı bile. Oysa annesi tarlaya giderken küçüğü onlara emanet etmişti. Yer yer büzülmüş, ufak cibinliğin altında zorlukla nefes alıp verirken göğsü hızlı hızlı inip kalkıyor, boyuna terliyordu. Birinde sıcaktan bunalarak bir yandan bir yana döndü. Ayağı cibinliğin sıkışık ucunu sıkıştığı yatağın altından çıkardı. Yüzü koyun kapanmıştı. Ucu açılmıştı cibinliğin. Açık yerden önce bir, sonra iki kocaman sivrisinek dalıverdi. Çocuğun kıvır kıvır, ipek çilesi kadar yumuşak saçlı başı çevresinde bir iki dolandılar vanıltılarla. Sonra ilkin biri ensesine kondu. Konduğu yer ter içindeydi. Teri tazeydi. İğnesiyle kontrol etti adeta. Bir iki deneme. Sonra terli yumuşak ete batırıverdi iğneyi. Çocuk hafif bir titremeyle sırt üstü döndü. Kaçan sinek cibinliğin içinde hazla, iştahla bir iki dolandı. Bu sefer ötekiler ikisi birden yavrunun yanağına kondular. Terli, yumuşacık bir yanak. Onlar da bir önceki gibi batırdılar iğnelerini. Çocuğun yumuk eli, iğnelenen diğeri sert sert kaşırken gözleri açıldı. Bulanık bir aydınlık. Tekrar yumuldu. Gene sinekler. Bu kez de üçü üç yandan, cibinliğin altından çıktı. Çevresine uykulu uykulu bakındı. Kimseler yoktu. Annesini arandı en çok. Yüzü ağlayacak gibi oldu. Sonra birden hiç beklemediği bir şey. Alaçığın kapısı yanında duran yoğurt çanağının yanında bir kımıltı. Esmer, kaypak bir kımıltı. Çocuk, safi dikkat kesilerek emekledi çanağa doğru. Durdu. Nereden bilecekti o esmer, kaypak kımıltının yılan olduğunu? Bilse bile. Neydi yılan? Yaklaşırsa yanına ne yapardı? Nasıl sokardı? Sokunca ne olurdu? Ayağa kalksa, esmer kaypak kımıltının kaçacağını kimden öğrenmişti? Ne biliyordu bunu? Kalkmadı ayağa. Emekleyerek az daha sokuldu. Çanaktaki yoğurda başını daldırmış içen hayvanda bir kuşku. Antenleri vardı da işaret mi almıştı? Döndü. Yoğurt bulaşıkları içindeki başını çevirdi. Ufacık, boncuk boncuk gözleriyle buz gibi baktı. Bir çocuk. Yılan ne biliyordu çocuktan zarar gelmeyeceğini? Aldırmadı. Yoğurt da önündeki, her zaman eline geçmeyen. Tekrardan yemeğe koyuldu. Çocuk yaklaşıyordu ağır ağır. Tam yanına geldiği halde kaçmadı yılan. Çocuk yumruk salladı. Hadi, mamma. Yılan yer değiştirdi sadece. Yoğurdu çok lezzetli bulmuş olacaktı. Yazanın yüzünde bundan daha tatlısını. 19. ayrımın sonu. Sayfa 298.